Ayrım 13. Aya Yolculuk. Jules Verne. Sayfa 148. Arama böylece bir saat daha sürdü. Ormanın büyükçe bir bölümünü taramışlardı. İki vuruşmacıdan en küçük bir iz yoktu. Neredeyse Boşiman'ın sözünden kuşkulanmak gerekecekti. Ve tam Michelard'dan bu yararsız aramayı bırakmak üzereyken Maston ansızın durdu. "Şşt!" dedi. "Biri var şurada." "Biri mi?" diye karşılık verdi Michelard'dan. "Evet, bir adam. Kıpırdamadan duruyor. Tüfeği de yok. Ne yapıyor acaba?" "Peki tanıyabildin mi?" diye sordu Michelard'dan. Ancak pek yakını gören gözleri böyle durumlarda hiç mi hiç işine yaramıyordu. "Evet evet, bize doğru dönüyor," diye karşılık verdi Maston. "Kim peki?" "Kaptan Nicholl." "Nicholl ha?" diye bağırdı Michelard'dan yüreği daralarak. "Nicholl ve de silahsız." Demek ki artık kimseden korkusu kalmamıştı. "Yanına gidelim," dedi Michelard'dan. "Olup biteni öğreniriz." İki yoldaş 50 adım gitmeden durup kaptanı daha dikkatli incelemeye koyuldular. Kana doymuş, hıncını kıyasıya almış bir adamla karşılaşacaklarını sanıyorlardı. Onu görünce apışıp kaldılar. Dev gibi iki lale ağacının arasında sık örgülü bir ağ, ağın tam ortasındaysa kanatları takıldığından acı acı öterek debelenen bir kuş vardı. Bu içinden çıkılmaz tuzağı kuran avcı insan değil, oralara özgü, güvercin yumurtası büyüklüğünde kocaman bacaklı, zehirli bir örümcekti. Korkunç hayvan tam avının üstüne atılacağı sırada yolunu değiştirip yukarı dallara sığınmıştı besbelli. Çünkü daha ürkütücü bir düşmanla karşılaşmıştı. Gerçekten de Kaptan Nicholl tüfeğini yere bırakmış, içinde bulunduğu durumun tehlikelerini falan unutmuş, incitmeden korkunç örümceğin ağına düşen kuşu kurtarmaya çalışıyordu. İşini bitirince kuşu saldı. O da sevinçle kanat çırparak uzaklaştı. Nicholl duygulanmıştı. Kuşun dallar arasında yitip gidişini seyrederken arkasından duygulu bir sesle şunların söylendiğini işitti. "Çok yiğit bir insansınız gerçekten." Geri döndü. Michelard'dan karşısına dikilmiş, büyük bir heyecanla yineliyordu. "Üstelik de sevimlisiniz." "Michelard'dan?" diye bağırdı kaptan. "Ne işiniz var burada beyefendi?" "Elinizi sıkmaya geldim. Ayrıca Barbicane'i öldürmenize ya da onun tarafından öldürülmenize engel olmaya." "Barbicane?" diye bağırdı kaptan. "Saatlerdir onu arıyorum. Nereye saklandı acaba?" "Nicholl," dedi Michelard'dan. "Bu dediğiniz hiç de çelebice değil. İnsan yarıştığı kişiye hep saygıyla yanaşmalı. Sakin olun. Barbicane yaşıyorsa gider buluruz. Hele sizin gibi o da tuzağa düşen kuşları kurtarmaya dalmamışsa bu iş çok daha kolay olur. Çünkü şu anda sizi arıyordur. Ama bulduğumuz zaman, bakın size bunu ben Michelard'dan söylüyorum, vuruşma falan olmayacak aranızda. Barbicane'le aramızda öyle bir çekişme var ki," diye karşılık verdi Nicholl ciddi bir sesle, "ancak ikimizden birinin ölümü." "Hadi canım sizde, çocuklaşmayın," diye devam etti Michelard'dan. "Sizin gibi yiğit kişilerin birbirinden nefret etmesi bir kerteye dek akla yakındır. Ama yine de saygı sınırları içinde. Dövüşmeyeceksiniz." "Dövüşeceğim beyefendi." "Hayır." "Kaptan," dedi bunun üzerine J.T. Maston. "Tam bir yiğitlikle ben başkanın dostu, ater egosu, ikinci beni, ikiz kardeşiyim. İlle de birini öldürmek istiyorsanız bana ateş edin. İkisi aynı kapıya çıkar çünkü." "Beyefendi," dedi Nicholl sinirli sinirli tüfeğini sıkarak. "Bu tatsız şakalar." "Dostumuz Maston şaka etmiyor," diye karşılık verdi Michelard'dan. "Ben onun sevdiği kişi yerine kendini öldürtme fikrini çok iyi anlıyorum. Ama ne o ne de Barbicane can verecek Kaptan Nicholl'un kurşunlarıyla. Çünkü iki azılı düşmana seve seve kabul edecekleri bir öneride bulunacağım." "Neymiş bu öneri?" diye sordu Nicholl açık bir güvensizlikle. "Sabır," diye karşılık verdi Ardan. "Ancak Barbicane'in önünde söyleyebilirim bunu size." "Peki öyleyse hemen onu arayalım," diye bağırdı kaptan. Ve üç adam hemen yola koyuldular. Kaptan tüfeği boşaltıp omzuna vurdu. Tek söz etmeden öne düştü. Bir yarım saatlik arama daha boşa gitti. Maston'un içinde garip bir ön sezinin sıkıntısı vardı. Kaşlarını çatmış Kaptan Nicholl'e bakıyor. Yüzünde öcünü almış insanların rahatlığı var mı yok mu kestirmeye çalışıyor. Zavallı Barbicane'in çoktan yediği bir kurşunla kanlar içinde ormanın bilmem hangi köşesinde yatıp yatmadığını düşünüyordu. Michelard'ın da kafasından aynı şeyler geçiyordu ve tam ikisi de bakışlarıyla Kaptan Nicholl'u sorguya çekmeye başlamışlardı ki Maston ansızın durdu. 20 adım kadar ötelerinde yarı beline dek otlara gömülmüş, bir kara meşeye yaslanmış bir gövde kıpırdamadan duruyordu. "Bizimki bu," dedi Mason. Barbie Kane hala kıpırdamıyordu. Ardan yercesine baktı kaptana ama Beriki hiç istifini bozmadı. Ardan "Barbie Kane, Barbie Kane!" diye bağırarak birkaç adım attı. Karşılık yok. Ardan hızlı hızlı dostuna doğru yürüdü. Ama tam koluna sarılacağı sırada bir şaşkınlık çığlığı atarak olduğu yerde çakıldı kaldı. Barbie Kane elinde kalem, bir cep defteri, üzerine bir takım rakamlar ve geometrik biçimler çiziyor, horozu indirilmiş tüfeği ise yerde yatıyordu. Bu bilgin insan da işine dalmış, yapacağı vuruşmayı, alacağı öcü falan unutmuş. Ne bir şey duymuş ne de görmüştü. Ama Michel Ardan elini elinin üstüne koyunca kalktı. Şaşkın şaşkın yüzüne baktı. "Aa!" diye bağırdı sonunda. "Sen ha, hem de burada. Buldum dostum, buldum." "Neyi?" "Çaresini." "Neyin çaresini?" "Merminin fırlatılırken yapacağı geri tepmeyi yok etmeyin." "Sahi mi?" dedi Michel göz ucuyla kaptana bakarak. "Evet, su. Yalnızca su kullanacağız bu iş için." "Aa, Maston!" diye bağırdı Barbie Kane. "Siz de mi buradasınız?" "Üstüne bastınız," diye karşılık verdi Michel Ardan. "İzin verirsen sana ayrıca Sayın Kaptan Nicole'u tanıştırayım." "Nicole mü?" diye bağırdı Barbie Kane. Bir anda ayağa fırlayıp "Özür dilerim kaptan. Tümden unutmuştum sizi," dedi. "Ama hazırım." Michel Ardan iki eski düşmana laf bırakmadan araya girdi. "Bana bakın," dedi. "Tanrı'ya şükürler olsun ki sizin gibi yiğit kişiler daha önce karşılaşmadı. Yoksa ikiniz için de gözyaşı dökecektik şimdi. Neyse, Tanrı'nın yardımıyla korkacak bir şey kalmadı artık. İnsan kinini unutup mekanik sorunlar çözmeye ya da örümceklere oyun oynamaya kalktı mı, bu kinin kimseye zararı yok demektir." Ve Michel Ardan başkana kaptanın öyküsünü anlattı. "Sorarım size," dedi en sonunda. "Sizin gibi iki iyi insan kalkar da karabinayla birbirinin beynini dağıtır mı?" Bu gülünç durumda hiç beklemedikleri bir yan vardı. Barbie Kane de Nicole da birbirlerine ne gözle bakacaklarını şaşırmışlardı. Michel Ardan bunu sezdi ve hemen onları barıştırmayı kararlaştırdı. "Yiğit dostlarım," dedi en sevimli haliyle gülümseyerek. "Aranızda öteden beri bir anlaşmazlık süre gelmiş aslında. Başka bir şey değil. Öyleyse gözünü budaktan esirgemeyen insanlar olduğunuza göre aranızda hiçbir şeyin kalmadığını kanıtlamak üzere çekinmeden size yapacağım öneriyi kabul edin." "Anlatın," dedi Nicole. "Dostum Barbie Kane atacağı merminin dosdoğru aya gidebileceğine inanıyor." "Elbette inanıyorum," diye yanıtladı başkan. "Dostum Nicole ise bir süre sonra yere düşeceği inancında." "Eminim bundan," diye bağırdı kaptan. "Peki," diye devam etti Michel Ardan. "Sizleri uzlaştırma iddiasında değilim. Onun yerine gelin benimle bakalım. Gider miyiz? Düşer miyiz? Görelim," diyorum. "Ne?" dedi ağzı bir karış açık kalan G.T. Maston. İki eski düşman bu apansız öneri karşısında birbirlerine baka kaldılar. Dikkatle birbirlerini süzüyorlardı. Barbie Kane kaptanın vereceği karşılığı bekliyor. Nicole ise başkanın ağzından çıkacak sözü kolluyordu. Dedi Michel en bağlayıcı sesle. Geri tepme sorunu da çözüldüğüne göre. "Kabul," diye bağırdı Barbie Kane. Hiç duraksamadan söylediği halde bu kabul sözcüğü Nicole'ünkiyle aynı anda çıkmıştı. "Hurra, bravo, yaşasın, yuppi," diye bağırdı Michel Ardan ellerini iki eski düşmana uzatarak. Dostlarım, madem ki bu iş tatlıya bağlandı, izin verin de Fransız geleneğine uygun bir çağrıda bulunayım size. Hadi yemeğe gidelim." 22. Birleşik Devletler'in yeni yurttaşı. Bütün Amerika daha o gün Kaptan Nicole, Başkan Barbie Kane işinin nasıl sonuçlandığını öğrendi. Şövalye ruhlu Avrupalının bu karşılaşmada oynadığı rol, güçlüğü bir anda ortadan kaldıran apansız önerisi, iki düşmanın aynı anda bunu kabul edişleri, Fransa ile Birleşik Devletler'in el ele verip ayı fethe çıkışları Michel Ardan'ın ününe ün kattı. Yankilerin herhangi bir insana nasıl büyük bir çılgınlıkla bağlandıklarını hepimiz biliriz. Kelli felli devlet adamlarının basit bir oyuncu kızın bindiği arabanın kollarına yapışıp büyük bir görkemle çektiği ülkede bizim gözü pek Fransızın yarattığı tutkuyu varın siz hesaplayın. Arabasındaki atları çıkarıp yerine kendilerinin geçme işi Arda'nın arabasının bulunmayışındandı. Bunun yerine coşkunluklarını başka yollardan gösterdiler. Kalbiyle ve kafasıyla ona bağlanmayan tek bir yurttaş yoktu. Birleşik Devletler'in başlıca ilkesi uyarınca ex pluribus unum'dular. Hepimiz birimiz için diyerek kaynaşmışlardı. Michel Ardan o andan sonra rahat yüzü görmedi. Birleşik Devletler'in dört bir yanından gelen elçi kurulları hiç durmadan, soluk aldırmadan hırpaladılar zavallıyı. İster istemez kabul etti hepsini. Sıktığı ellerin, senli benli konuştuğu kişilerin haddi hesabı yoktu. Kısa bir süre sonra yorgunluktan bitti. Verdiği sayısız söylevle kısılan sesi artık belli belirsiz çıkıyordu. Ve Birleşik Devletler'in her köşesinde kadeh kaldırmaktan az kalsın ülser oluyordu. Onun yerine başka biri olsa bu başarı iyice başını döndürürdü. Ama Ardan şakacı ve sevimli bir yarı sarhoşlukla yetindi. Gelen türlü elçi kurulları arasından Aycılar Derneği yakın bir gelecekte ayı ele geçirecek olan kişiye neler borçlu bulunduğunu unutmadı tabii. Günün birinde Amerika'daki bu kalabalık ve zavallı insancıklardan birkaçı gelip Ardan'ı buldu ve birlikte doğdukları ülkeye dönmeyi önerdi. Kimileri Ayca konuştuklarını ileri sürüyor ve bunu Michel Ardan'a da öğretmeye kalkıyordu. Bizimki de onların bu çocuksu saplantısına seve seve ayak uydurdu ve Ay'daki dostlarına selam götürme işini üzerine aldı. Garip bir merak, dedi Barbicane'e onları savdıktan sonra. En parlak zekaları bile etkileyen bir çılgınlık. En tanınmış bilginlerimizden biri Arago, günün birinde bana son derece bilge, akıllı uslu kişilerin bile ay söz konusu olunca inanılmaz garipliklere hem de büyük bir coşkunlukla düştüklerini anlatmıştı. Ayın hastalıklar üzerindeki etkisine inanmaz mısın sen? Pek az, diye karşılık verdi Gun Club başkanı. Ben de inanmam ama tarihte bu konuyla ilgili şaşırtıcı olaylar var. Nitekim 1693'te büyük bir salgın hastalık sırasında 21 Ocak'ta ay tutulunca ölüm sayısı duyulur derecede artmış. Ünlü Bacon ay tutulmaları sırasında bayılır. Ancak tutulma bittikten sonra ayılırmış. Kral 6. Charles 1339 yılı içerisinde gerek yeni ay gerek dolunay dönemlerinde olmak üzere 6 kez çıldırmış. Hekimler sarı hastalığını ayın evrimini izleyen hastalıklar arasına koymuşlardır. Sinirsel hastalıklar genellikle onun etkisinde gibidir. Mead ay karşı konuma girince sinir nöbetleri geçiren bir çocuktan söz eder. Gali, zayıf kişilerin yeni ay ve dolunayda olmak üzere ayda iki kez aşırı heyecanlı olduklarını fark etmiştir. Ve son olarak da baş dönmeleri, gizli ateşler, uykusuzluklarla ilgili bir sürü gözlem, gece yıldızının dünyasal hastalıklar üzerinde giz dolu bir etkisi bulunduğunu kanıtlar gibidir. İyi ama nasıl? Neden? Diye sordu Barbicane. Neden mi? Diye karşılık verdi Ardan. Vallahi Aragon'un Plutarkos'tan 19 yüzyıl sonra söylediği lafla karşılık vereceğim sana. Belki de doğru olmadığı için. Michel Ardan bütün o sevgi gösterileri arasında ünlü kişi olmanın kaçınılmaz angaryalarından kurtulamadı elbet. Başarıları işleten açık gözler onu da sirk maymunu gibi ele güne göstermek istediler. Barnum sirkinin sahibi alıp Birleşik Devletler'in bütün kentlerinde dolaştırmak ve garip bir hayvanmış gibi sunmak üzere tam 1 milyon dolar önerdi. Michel Ardan adama hadi oradan fil seyisi deyip azıcık hava almaya yolladı. Ancak her ne kadar halkın merakını bu türlü gidermeyi reddettiyse de resimleri bütün dünyaya yayıldı. Bütün albümlerin baş köşesine kuruldu. Kendi boyundakilerden tutun da pulların üzerindeki miniciklerine varana dek boy boy örneği yapıldı. Herkes de kahramanın akla hayali gelebilecek, önden, yandan, ayakta çekilmiş başını, gövdesini, vücudunun üçte birini gösteren binbir resmi vardı. 1.500.000'den fazla resmi basıldı. Saçının bir teline varana dek her şeyini kutsal kalıntı halinde sağa sola dağıtma olanağı elindeydi. Ama o bundan yararlanmadı. Oysa bir tel saçını bir dolardan satsa milyonlara konması işten değildi. İşin doğrusunu isterseniz bu ün hoşuna gitmiyor değildi. Tam tersine her fırsatta halkın karşısına çıkıyor, dünyanın dört bucağıyla mektuplaşıyordu. Güzel sözleri ağızdan ağıza yayılıyor, kendisi söylemese bile uyduruluyordu. Bu işe pek elverişli olduğundan akla gelen her şey ona yakıştırılıyordu. Yalnız erkeklerin değil, kadınların da gönlünü çelmişti. Hani bir ev, bark sahibi olmaya kalksa sayısız mutlu yuva kurabilirdi. Hele yaşlı misler, 40 yıldır oldukları yerde kuruyanlar, fotoğrafları önünde gece gündüz düş görmekteydiler. Benimle birlikte havalara uçacaksınız bile dese yüzlerce hanım arkadaş bulabilirdi. Kadınlar korkuyu bir yana bıraktıkları zaman erkeklerden daha gözü pektirler çünkü. Ama onun niyeti aya kök salmak, Fransız-Amerikan karışımı döller bırakmak değildi. Dolayısıyla bütün önerileri geri çevirdi. Ay'a gidip orada da yeryüzündeki oyunu, Adem'le Havva oyununu yinelemek mi? İstemem, eksik olsun. Ondan sonra artık yılanların yolunu gözlemek kalır geriye. Kabak tadı veren sevgi gösterilerinden kendini kurtarabildiği an, dostlarını da ardına takıp Columbia'dan görmeye gitti. Doğrusu göreviydi bu. Ayrıca Barbie Kane'in, G.T. Mason'ın ve Tutti Quanti'nin bütün öbür takımın yanında yaşaya yaşaya atış bilim konusunda uzmanlaşmaya başlamıştı. En büyük zevki bu yiğit topçulara sevimli ve bilgili birer katil olduklarını söylemekti. Bu konudaki şakalarının ardı arkası kesilmiyordu. Columbia'da görmeye gittiği gün topa hayran kaldı. Kısa bir süre sonra kendisini gece yıldızına fırlatacak olan o dev namlunun dibine indi. Hiç değilse bunun kimseye zararı dokunmayacak dedi. Ki bu da bir top için epey şaşırtıcı tabii. Ama sakın bana yakıp yıkan, yerle bir edip öldüren aygıtlarınızdan söz etmeyin. Hele hele onların da bir ruhunun bulunduğunu söylemeye kalkmayın. İnanmam. Sırası gelmişken G.T. Maston'la ilgili bir öneriden söz açalım. Gun Club yazmanı Barbie Kane ile Nicole'ün Michel Arda'nın önerisini kabul ettiklerini işitince kendi kendine onlara katılıp bu işi dörtlüğe çevirmeye karar vermişti. Bir gün kendisini de yanlarına almalarını istedi. Hayır demek zorunda kaldığı için üzülen Barbie Kane, merminin bu kadar çok yolcu taşıyamayacağını anlattı ona. G.T. Maston umutsuzluk içinde Michel Arda'na gitti. Beriki de onu yazgısına boyun eğmeye çağırdı ve ad hominem, kendi öz kanıtlarıyla karşılık verdi. Görüyorsun ya Maston'cığım dedi. Sakın alınıp gücenme ama laf aramızda ayın karşısına çıkamayacak kadar çok eksiğim var. Eksiğim mi var? Diye bağırdı Yiğit Mağlur Gazi. Evet Yiğit dostum, orada canlı varlıklarla karşılaştığımızı düşün. Onlara yeryüzünde olup bitenler konusunda acı bir fikir vermek, savaşın ne olduğunu öğretmek, en değerli vakitlerimizi birbirimizi boğazlamaya, çiğ çiğ yemeye, kolumuzu bacağımızı kırmaya harcadığımızı, üstelik de bu işi 1 milyar 200 bin kişilik nüfusumuzla 100 milyarı rahatça besleyebilecek bir dünya üstünde yaptığımızı göstermek ister miydin? Hadi hadi dostum, aklınızı başınıza devşirin. Sizi gördükleri an hepimizi kapı dışarı ederler. İyi ama deneme sırasında parçalanırsanız siz de benim gibi eksik gedik kalacaksınız diye karşılık verdi G.T. Maston. Haklısın ama parçalanmayacağız diye yanıtladı Michel'lerden. Gerçekten de 18 Ekim günü yapılan bir hazırlık denemesi son derece olumlu sonuç vermiş, haklı olarak umutlarını beslemişti. Merminin yola çıkacağı an karşılaşacak geri tepmiyi hesaplamak isteyen Barbie Kane, Pensacola silah fabrikasından 32 parmaklık, 81 santimlik bir havan topu getirtmişti. Topu mermisi denize düşsün ve çevreye zarar vermesin diye Hillsborough koyu kıyılarına yerleştirmişlerdi. İstedikleri şey merminin yere düşerken yaptığı sarsıntıyı değil, yola çıkarken yaratacağı geri tepmiyi ölçmekti çünkü. Bu garip deneme için büyük bir titizlikle içi boş bir mermi hazırlandı. İç çeperleri en iyi çelikten yapılmış yaylar üzerine oturtulmuş kalın bir astarla kaplanmıştı. Sizin anlayacağınız pamuklanmış, yumuşacık bir yuva haline gelmişti merminin içi. Ah ah, yazık ki içine giremiyoruz, diyordu G.T. Maston, bu denemeye katılmasına izin vermeyen boyuna bosuna yanarak. Bu sevimli bombanın içine önce kocaman bir kedi, sonra da Gun Club'ın değişmez yazmanının gözü gibi sevdiği sincabı yerleştirilmiş, vidalı kapağı kapanmıştı. Baş dönmesine hiç dayanamayan bu minik hayvanın böyle bir denemeden nasıl çıkacağını öğrenmek istiyorlardı. Havana 160 libra barut koydular, bombayı da üstüne oturttular ve ateşlediler. Mermi hızla göğe fırladı. Görkemli bir parabol çizdi. Aşağı yukarı 1000 ayak yüksekliğe çıktı ve tatlı bir dönüşle dalgalar arasına gömüldü. Hazır bekleyen bir kayık, vakit geçirmeksizin onun düştüğü yere yöneldi. Usta dalgıçlar suya atladı. Bombanın kulakçıklarına çelik teller geçirdiler. Mermi hemen sandala alındı. Hayvanların bombanın içine kapatılışıyla hapishanelerinin kapağının açılışı arasında 5 dakika bile geçmemişti. Ardan, Barbicane, Maston ve Nicole sandaldaydılar. Merminin kapağının açılışını tahmin edebileceğiniz duygularla izlediler. Kapak açılır açılmaz kedi dışarı fırladı. Tüyleri azıcık karışmış ama canlılığından hiçbir şey yitirmemişti. Bir uçuştan dönmüşe de benzemiyordu. Ama sincap ortalıkta yoktu. Aradılar, taradılar. İzine bile rastlayamadılar. Sonunda acı gerçeği kabul etmek zorunda kaldılar. Kedi yoldaşını yemişti. G.T. Mason zavallı sincabını yitirişine pek üzüldü ve adının bilim uğrunda can verenler defterine yazılmasını önerdi. Bu üzücü olaya karşın yapılan deneme bütün kararsızlık ve korkuları sildi. Ayrıca Barbicane'in tasarılarına göre mermi daha da yetişkinleştirilecek ve geri tepme hemen hemen yok edilecekti. Böylece yola çıkmaktan başka işleri kalmıyordu artık. 2 gün sonra Michelard'dan, Birleşik Devletler Başkanı'ndan kendisini pek duygulandıran onursal bir yazı alıyordu. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, şövalye ruhlu yurttaşı Lafayette gibi kendisine de Amerikan yurttaşlığı sıfatını veriyordu. 13. ayrımın sonu, sayfa 160.